İyi akşamlar. 12 Mart 2024 Salı saat 19. Now ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz hesaba bak. Hesaba bak. Gerçi hesaba hep biz bakmak zorunda kalıyoruz. Hesaba bakmakla görevli, yükümlü olanlar pek hesap kitap yapmıyorlardı ama bugünkü paylaşımda da yazdım. Onlar da mecbur kaldılar. Şimdi hesap kitap yapıyorlar ama hesabı unutmuş gibiler. Yani neticeyi doğrultamıyorlar. Onlara yol göstereceğiz hep beraber. Yine dertleşeceğiz. Buradan önerilerde bulunacağız. Hesap yapmak zorunda olanlara, hesabı düzeltmek zorunda olanlara, bu ülkenin siyasilerine, iktidarına dört işleme hesabı anlatmaya çalışacağız. Yani nasıl olacak, nasıl doğrultulur, hesap düzeltilir. Zaten yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz işte 200 bin trol yerine 200 bin sığır falan biliyorsunuz onları, formülleri. Evet, siyasetin gündemi ekonomi. Tıpkı şimdi konuştuğumuz gibi hiçbir hesap tutmuyor diyor. Çok açık var diyen izleyicilerimiz var. Şimdi efendim siyasetin gündemi ekonomi. Fatih Erbakan da Özgür Özel de bir takım hesaplar yapmışlar. Fatih Erbakan'ın hesabında çay, pide, hurma hesabı şöyle söyleyeyim ulaşılacak bir yerde değil.
En iyimser AKP söylemi 2027 yılında enflasyonun tek haneye düşeceğini söylüyor. Ve biz bunu nasıl inadı yüzünden yaşadık.
Elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geliriz.
Bu kaldığı müddetçe biz fakirleşiyoruz. Güme gidiyoruz güme.
Tekim Zayla kafasına göre her şeyi yapıyor ya.
Enflasyon düşecek, enflasyon düşecek. Ya nerede düşecek? Milyonlarca insanı açlık grevine mahkum etmişsin.
Muhalefetin iktidara ekonomi üzerinden yaptığı eleştiriler, düşeceği için söz verilen ama yükselmeye devam eden enflasyon tepkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilerle iftardaki konuşmasında sıkıntılar var ama üstesinden yine biz geliriz mesajı Fatih Erbakan hurma hesabıyla Erdoğan'a yüklendi.
4 kişilik bir aile tek bir hurma tanesi 10 lira. Kişi başına iftarda 3 tek hurma yiyecek, sahurda 3 tek hurma yiyecek 7200 lira. Sadece 11 bin lira aylık su, çay, hurma ve pideye vereceği para.
Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor.
Cumhurbaşkanının çay simit hesabı emekli maaşlarına yapılan zamla yeniden siyasetin gündemine otururken Erbakan da 4 kişilik aile 11 bin lira tutan hurma, su, çeyrek pide, çayla nasıl yaşayacak diye sordu. Erdoğan'ın emekliye seyyanen zam için kaynak yok açıklamasını hedef aldı.
Kamu görevlilerine maaş vermesek bile karşılayamıyoruz.
Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemde Bağkur emeklisine %320 maaş zammı yapıldı. %320.
TÜİK'e açıklattırdıkları düşük enflasyon kadar artırıyor.
Biz vatandaş olarak TÜİK büyük bilmeyiz biz. %200'ü geçti. 15 bin lira ev kirası oldu yani İstanbul'da 10 bin lira verilir mi ya? Vicdan mı yani?
3 milyonluk ev almak için 10 yıl ayda 100 bin lira geri ödemenin olduğu bir yerde ev sahibi olunur mu? Kim alıyor 100 bin lira kredi ödeyebilecek maaş?
Siftah yapmadınız mı? Esma gel bakayım biz ilk siftah yapalım. Emekli maaşımdan alıyorum.
Tamam.
Buradan siftah yapıyoruz. Bu arkadaşımıza hediye alıyoruz.
İyi Parti lideri Akşener Düzce ve Bolu'da esnaf ziyaretindeydi. Alışveriş yaparak esnafa destek oldu. Özgür Özel İzmir'de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni günde Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programındaydı. İktidarın Gazze politikasıysa ekonomi gibi geçmişte ittifak ortağı olan Yeniden Refah'la Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi.
Batı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulmü bile meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi?
Bu katil vahşi adamlara mal taşımak, erzak taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı?
Evet, şimdi bu hesapta bunlar mesela hurma, Tunus hurması herhalde, Medine hurması değil. Pide zaten 20 lira oldu diyorlar. Çay beyaz çay değil. Ondan sonra kestane balı yok. Sonra manda yoğurdu yok. Bunlar yok burada. Ama gene de nasıl ulaşılacak, nasıl ödenecek? Efendim tabii başka enflasyon hesaplarından da bahsediliyor. En iyi ihtimalle 2027 falan deniyor. Tabii bu gerçek bir plan program varsa, yani ekonomide gerçekten bir plan program varsa öyle. Bir plan program var mı? Yani siz Bugüne kadar kaç kez söyledim, bunları bu şekilde düzeltemezsiniz. Yaptıkları şey deneme yanılma. Açıp kapatıyorlar ekonomiyi. Öyle. Biliyorsunuz hani bilgisayar falan bozulur. Anlamıyorsanız o işten ne yaparsınız? Açıp kapatırsınız. Yaptıkları o. 180 derece farklı bir takım modeller uyguluyorlar ve zarara giriyoruz. Almanya'nın 1980'lerde o civarda efsane bir maliye bakanı var. Otto Pölkal. Onun söylediği bir söz var. O meşhur söz ona ait. Enflasyon diş macunu gibidir. Bir kere çıkartırsanız tüpten bir daha yerine koyamazsınız. Bunu anlatmaya çalıştık. Efendim bu bir takım böyle icat çıkarıp önümüze koydukları modeller var ya. Bakın ne zarar olacak. Bu insanlar nasıl bir hayat pahalılığıyla uğraşacaklar diye anlatmaya çalıştık. Anladılar mı? Ama biraz hesaba baksalar. Evet efendim. Onlar başka şeylerle uğraşıyor. Neyle uğraşıyor? Bakalım şimdi. İmamoğlu'ndan aynı günde iki kumpasa sert tepki.
Aynı o tukaka FETÖ'cü dedikleri taktikle yol yürüyen bu aklı milletçe sileceğiz, milletçe.
Yaşlı abiler gelsin.
İşleri güçleri otobüs reklamı çekmek. Ramazan ayında bile bizimle ilgili kumpaslarla uğraşıyorlar, kumpaslarla. Kötülüklerinde boğulsunlar.
4 yıl öncesine ait para sayma görüntüleri, otobüsü arızalı gibi göstermek için yapılan çekim, aynı gün kendisini hedef alan iki ayrı kumpasa FETÖ taktikleri diyerek çok sert çıktı Ekrem İmamoğlu.
Zannediyorlar ki Ekrem yılacak, yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak o bir avuç insanı göreceksiniz.
10 Aralık 2019 tarihli bu görüntüyü iktidara yakın sosyal medya hesapları yaydı. Tarih kesilerek paylaşıldı. Görüntüdeki paraların İmamoğlu'nun 2023 seçimleri sonrası CHP kongresinde delegelere vermek için saydırdığı paralar olduğu iddia edildi. CHP il başkanlığından anında açıklama geldi. Tarihe dikkat çekildi. Hukuk bürosunda imzalı kayıtlı nakit parayla il başkanlığı binasının kaporasının ödendiği açıklandı.
İftira atıyorlar, yalanları ortaya çıkıyor. Ya yine yüzleri kızarmıyor.
Görüntüdeki tarih 10 Aralık 2019. Tapudaki tarih ise 11 Aralık 2019. CHP İstanbul İl Başkanı paraların sayıldığı günden bir gün sonra tapu alındığına dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise tapu kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini açıkladı.
Şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları... Tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı.
Bunların bakanı, Adalet Bakanı bile savcılığa soyunuyor. Oradan iddianame yazıyor. İstanbul'daki savcıya gönderiyor. Diyor ki, yani resmen alenen böyle yap, talimatımdır diyor. Sen mi adaleti savunacaksın? Senin olduğun sistemde mi seçime gireceğiz biz?
İmamoğlu iddiayı ortaya atan gazeteciye de seslendi.
Devletin bankasından 800 milyon dolar kredi çekip kendisine medya satın alan kişinin elemanı. Çalışanı bile demem ona, elemanı. Kargalar güler sana, kargalar.
Abi ama hala çeşitli ya, gözünü seveyim.
Arkadaşım yasak, niye yasak olsun ki, onu anlamıyorum.
Aynı gün ortaya çıkan bir diğer görüntü ise yine bir otobüs kumpası görüntüsü. AK Partili Başakşehir Belediyesi'ne ait alanda çekilen arızalı otobüs mizanseni bir kişinin fark etmesiyle ortaya çıktı. Ekip kalabalıktı.
Yaşlı abiler gelsin.
Saatler süren çekimde benzin harcanmasın diye de araçların egzozundan duman çıkarma efekti böyle verildi. Bu kumpasa ilişkin soruşturmayı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi açtı. Otobüsün sertifikası iptal edildi, garaja çekildi. Şoför hakkında da idari işlem başlatıldı.
Bir de başaramıyorlar. Rezil oluyorlar. Yahu her ay kul hakkı yediniz. Bari bir ay yemeyin ya. Ramazan'da rahat durun ya.
Şimdi efendim şöyle bir durum var bir defa. Bir takım iddialar var. Bu iddialarla ilgili bağımsız Türk yargısı karar verecek. Fakat orada da adaletsizsiniz. Neden? Çünkü Türkiye'de mahkemeler bağımsız mahkemeler, altını çizerek söylüyorum, yüce Türk milleti adına karar verirler. Dolayısıyla son karar sizindir. Adil bir yarışta kimin kazandığına bakmam. Sizce bu yarış adil mi? Bunun neticesinde ne olup bittiğini göreceğiz. Fakat Böyle şeylerle ilgileniyorlar ya. Bakanlar işi gücü bıraktı. Ya bakanlar kuruma bakanlar, ya seçime bakanlar, gelecek o haberde. Ya böyle işlere bakanlar, bir şeyler. Buradan nereye varacaklar? Hesaba bak. Ya millet için çare, çözüm üreteceklerine öyle bir şeyle uğraşmıyorlar. Evet, hadi bakalım. Ne diyecek adalet bu konuda göreceğiz. Şimdi bakalım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir iftar, yani evde ilk iftarı ailesiyle yapmış, sonra da açılışa gitmiş.
Tam yol ileri Tuzla.
Onlar hem hükümet hem belediye bizde olsun, çok hizmet getirelim diyorlar ya.
Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez.
Toptan yalan. Hiç inanmayın. Onlar daha fazla hizmet getirmek için değil, daha fazla götürmek için uğraşıyorlar.
Bunlar topal ördek.
Seni topal ördek yapacağız dediler. Ne oldu? Bizden çıktı atom karınca. Açılışlara, temel atmalara gün yetmiyor, akşam yetmiyor.
Gece gündüz mesaisine atom karınca benzetmesi yaparken Erdoğan'ın topal ördek çıkışını da hatırlattı İmamoğlu. Erdoğan'ın yüzümüze gerçekleri haykırın çağrısına da karşılık verdi. Gerçeği 31 Mart'ta göreceksin dedi.
Hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim.
Yüzüme haykırın. Laf tatlı. Sokak röportajlarında bile konuşan bir kişiyi hemen alıp içeri attılar daha yeni. Bu millet yüzünü haykıracak. Nerede haykıracak biliyor musunuz? 31 Mart'ta sandıkta.
Ekrem İmamoğlu Ramazan'ın ilk iftarını ailesiyle geçirdikten sonra tüm gün süren mesaisini bitirmedi. İftardan sonra da Arnavutköy'de 140 yaşındaki Terkos Kültür Evi'ni restore ederek açtı.
Gündüzlere açılışlarımızı, temellerimizi sığdıramadığımız için gece de zamanınızı alıyoruz, kusurumuza bakmayın.
Yeni güneş Şile'de başladı İmamoğlu. AK Parti'nin adayının merkezi yönetim desteğiyle hizmet kampanyasını eleştirdi. 2019 öncesini hatırlattı. Seçmeni sandığa çağırdı.
Sandığa gitmezseniz, oyları bölerseniz bir avuç insan sosyal yardımları eski seviyesine indirir. Metro yapımı yavaşlar ve hatta durur. Daha da kötüsü, kentsel dönüşüm mağduru yaratmaya devam ederler.
Ardından AK Parti'nin yönettiği Tuzla'ya geçti İmamoğlu. Esnafı ve semt pazarını gezdi.
İnşallah bu dönem sizinleyiz. Bu zamana kadar hep AK Parti'ye verdi.
Haklısın. Daha az pahalı olacak. Sana da pahalı konuşturuyoruz bize. Yazıklar olsun bize.
Küçük çocuktan yaşlısına herkesin gündemi ekonomiydi. Bir emekli İmamoğlu aracılığıyla Erdoğan'a seslendi.
Recep Tayyip Erdoğan duyabilecek miyim dediğini.
Duyuralım.
Ben emekliyim. Beni çocuklarıma mahkum etti.
Biz büyüklerimizin onurunu koruyacağız. Bak ben size söz veriyorum.
İmamoğlu mitinginde de rakibinin eleştirdiği kent lokantalarından Tuzla'ya da açılacağını duyurdu.
İşinle dertleneceksin kardeşim. Onların milletiyle dertlendiği yok.
Evet, şimdi hataları söyleyin diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıymetli izleyicilerimizden anladığım kadarıyla bir milli birlik, bütünlük oluşmuş durumda. 200 bin sığır besleyeceklerine, 200 bin tirol besleyeceklerine 200 bin sığır beslesinler. Ama şimdi bunu arttırmamız lazım. Vakit geçiyor. Kaç senedir söylüyoruz. Gıda fiyatları ortada. Bir türlü çözemediler. Enflasyon gıdada, hadi arayı bulalım, ayakları alışsın. %100 desek artık durum o değil. 400 bin tirol besleyeceğinize 400 bin sığır besleyin. Efendim, İstanbul için iftar vakti. Allah kabul etsin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalam, hayya alessalam, hayya alel felah, Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
Efendim, o araları bulmak kolay olmuyor. Allah kabul etsin tekrar. Tabii İstanbul için iftar vaktiydi. Biz şimdi ezanı paylaştık. Türkiye'nin değişik yerlerinde bekleyenler var. İftarını yapanlar var. Allah kabul etsin. Ama böyle bu ayarlamak kolay olmuyor yayın sırasında. Bazen bir gün denk gelecek. Belki de ben okuyacağım. Olur ha. Müezzinliğe de soyunmamız gerekir. Belki. Durun bakalım. Onun da tedrisatından geçtik, merak etmeyin. Efendim, gelelim şimdi iftardan sahura. Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cumhur İttifakı'nın, AK Partisi'nin öğrencilere sahurda menemen yaptı. Fakat öğrenci çok. O tencere, bir bakalım habere, ondan sonra bir iki yumurta daha kırmak lazım mı değil mi? Bir bakacağız bakalım.
İyi akşamlar. Nasılsınız? Sevgili gençler. Bak, sözümüzü tuttuk. Pidemizi de getirdik.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sahurda öğrenci evini ziyaret etti. Mutfağa girip menemen yaptı. Yemeğini gençlerle yer sofrasında yedi.
Menemeni soğanlı mı yiyorsun, soğansız mı?
Başkan, Ramazan'da soğansız tercih ediyorum.
Ben biberi ver. Değil mi? Bence de.
Kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisine verdiği sözü tuttu Murat Kurum. Gençlerin misafiri oldu. Hatta oyun da oynadı.
Güzel.
Biraz da antrenman yapması lazım. Burada bir tane İkna etmemiz gereken varmış. Onu arıyorum da şimdi. Nerede o? Kararsız olan. Bursa'da olan. Bursa en son ne zaman gitti?
Geçen hafta.
Eski Bursa Atatürk Stadyumu olduğu yerde. Orayı millet bahçesine çevirdik.
Murat Kurum kararsız Bursalı genç seçmeni ikna etmek için bakanlığı döneminde yaptığı projeleri anlattı. Ayrılırken de oy sözü aldı.
Artık anlaştık.
Evet, anlaştık.
Sahurdan önce de programları vardı kurumun. Teravih namazının ardından Kasımpaşa'da esnafı ziyaret etti. İlk iftardaysa Beyoğlu'nda engellilerle birlikteydi. Sözlerine Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla başladı.
Zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Yüreklerimiz Filistin için çarpıyor. Yüreklerimiz Gazze için çarpıyor.
Murat Kurum İstanbul'a 10 yeni engelsiz yaşam merkezi ve 2 otizm merkezi sözü verdi.
İstanbul'da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüşmüştü. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için engelsiz seferberlik ilan edeceğiz.
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz de seçim turlarına Beşiktaş'ta devam etti. Üye sayılarının hızla arttığını söyledi.
Arkadaşlarımız artık hem imza atmaktan hem de üye yapmaktan bir bakıma yoruldular. Çünkü her iş yerinde en az 4-5 kişiyi üye yapıyoruz. 31 Mart'ta çarşı karışacak.
Efendim, kıymetli izleyicilerimizden hemen mesajlar gelmiş. Kent lokantalarını eleştiriyor Murat Kurum. Ama işte öğrencilere küçük bir tencere. Bunu geçelim, bunu boş verin. İyi niyetle gitmiş, Allah razı olsun. Öğrencilere tamam, evet, o yetmez ama. Orada kaç öğrenci var? 2 yumurta daha kırsa, belki de daha fazla, neyse, ama yumurta kaç para? Hesaba bak, belki de öyle bir hesap yapıyorlar. Fakat orada daha büyük bir mesele var. Bakın, Murat Kurum kendisine sorulmasını istemediği sorulan bu mitinglerde konu açmasa iyi olur. Gazze'den, Filistin'den bahsediyor, bir faydası yok. Bizim seçimimizle, yerel seçimimizle alakası yok. Ben duymadım Türkiye'den hükümetin kontrolünde ve teşvikinde hatta. Bir ticaret yapılıyor İsrail'le. Azalmış mı? Durdurulmuş mu? Ben duymadım böyle bir haber. O devam ediyor. Bu arada onların iktidarı döneminde İsrail Kudüs'ü başkent haline getirdi. Efendim, Gazze'yi işgal etti. 30 binden fazla can gitti. Ama burada İstanbul'un ilçelerinde, meydanlarda, şurada burada bu bahis açılıyor. Sonra da kendisine bu soru sorulsun istemiyor televizyonda. Bu olmaz. Buna kurtla yiyip çobanla ağlamak denir. Evet efendim. Yani hesaba bak. O demek işte. Evet, gelelim Ankara'ya. Yavaştan fitre kampanyası.
Oy vermedi diye parasını aldığınız insanlar hizmet etmezseniz o da direkt kul hakkıdır. Allah bunu yarın soracaktır.
Mansur Bey'in emekliye 1000 lira verdim. İşte emekliye süt veriyorum. Tamam arkadaş, bunları verdin, 10 milyarı burada da. 298 milyara ne yaptın dediğimiz zaman film koptu.
İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Yıldırım'a iftira siyaseti diyerek ilk tepki kendi partisi içinden geldi. İyi Parti GİK üyesi Uğurhan Feridun Berat Tiryaki, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan İyi Partilileri hatırlattı. Bu iddialara şahit olup olmadığını sordu.
5 yıl içinde 1 milyar borçla aldın, 8 milyar borca çıkarttın. O zaman doğal olarak buradaki 7 milyar ortada yok.
Bu kimseler veya yakınları yolsuzluk iddialarına şimdiye kadar şahit olmuşlar mıdır? Şahit olmuşlarsa neden susmuşlardır? Neden görevlerine devam etmektedirler? Bu tarz bir iftira siyasetini hangi ilkeyle meşrulaştırmaktadırlar?
O beni bulsun, gelsin, eleştirilerini orada yapsın.
Ama kadayla istediniz mi, istemediniz mi?
Şuraya istemiş de buraya. O günler geçti beyim.
İyi Parti Büyükşehir adayı CHP'den Mamak Belediye Başkan adaylığını istediği iddiasına da geçti o işler diyerek yanıt vermedi. Seçim yaklaştıkça Ankara'da rekabet de sertleşti. CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan'ın Aktepe pazarında Ramazan'ın ilk günü vereceği iftara izin verilmedi. Turgut Altınok'un belediye başkanlığını yaptığı Keçiören Belediyesi pazar yerini kilitledi. Kapıları kilitli, pazar yeri boş dururken CHP'li aday iftarı pazar yerinin hemen yan tarafında bulunan dar bir sokakta yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise hijyen sorunları nedeniyle iftar çadırı yerine ihtiyaç sahibi olan engelli ve yaşlı vatandaşlara evde sıcak yemek hizmeti sunacaklarını duyurdu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Fitrever kampanyasını başlattı. 24 saat dolmadan 600 bin liranın üzerinde destek geldi kampanyaya.
Efendim şimdi kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Sözün bittiği yer hayvancılığın merkezlerinden Van'da et fiyatı 500 lira demiş bir izleyicimiz. Hesaba bak. Bir başka izleyicimiz ya niye hurmadan yapıyorsunuz hesabı? Zeytinden yapsanıza demiş. Bizim ithal değil. Yarın arkadaşlar biz haber merkezinde yaparız. Siz istersiniz, daha önce de yaptık. Zeytin hesabıyla karlı çıkacağını düşünüyorsa hükümet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir kıymetli, tamam devam edeceğiz abi, devam edeceğiz. Ben çok güzel mesajlar var, kendimi kaptırıyorum ama haberler de var. Şimdi geldik seçime bakanlara.
Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Belediye köyüne gidiyoruz, geliyor musunuz?
Bugün Beykoz günü.
Her zaman bekleriz.
İstanbul için İstanbul'un muradına kavuşacağını, kendisine hizmetin önünü açacağından eminim.
Eskişehir halkının tabii ki iradesi arkadaşlarımızdan yana olduğunda da elimizdeki bütün imkanımızla buraya gelip en ufacık depremde yıkılabilecek kötü konutlarını TOKİ'nin sağlam konutlarıyla kendilerine teslim edeceğiz inşallah.
Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Kimse kalkıp da kadrolaşmaydı, şuydu, buydu falan bunu diyemeyecek. Niye? En azından bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanını yakalayacak.
2018'de partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçim sonrası kurulan kabine için garanti vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakanlar tarafsız olacak, parti kimliğiyle iş yapmayacak diye. O sözler 5 yıl önce de kaldı. Bakanlar İstanbul, Ankara fark etmiyor, il il, ilçe ilçe geziyor. Bakanlıkların sorumluluk alanlarında vaatlerle adaylar için oy istiyor.
Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başkanımıza destek verdik.
Bakanlıklarla ve devletin bütün kurumlarıyla güzel işbirliği yapacak olan belediye başkanları seçelim.
Bu tür zanların altında da kalmayacak. Tabii bütün bunlarda aranan ehliyet olacak, liyakat olacak.
Polatlı'da da bakanlığımızın bir çalışanı, bir kardeşimiz bu zor göreve talip olmuş. Bizler de elbette kendisine Polatlı'ya pozitif ayrımcılığımızı da göstererek inşallah her türlü desteği vermiş olacağız.
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı Cumhur İttifakı adayına oy isterken seçerseniz Polatlı'da tarım için pozitif ayrımcılık yapacağım vaadinde bulunurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Turgut Altınok'un desteklenmesi halinde AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta emekliler için Turgut Altınok adına söz verdi. Turgut Altınok Ankara'yı alırsa her emeklimize 5000 lira sosyal destek projesi var. İnşallah onu da yerine getireceğiz.
Ne olmak istiyorsunuz? Adalet son derece önemli.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'daki seçim gezilerinde adalet vurgusuyla oy istemesi de dikkat çekerken 17 bakan seçim sahasında Cumhur İttifakı'nın adayları için seferber. Otobüse biniyor, miting düzenleyip seçim büroları açarak oy istiyor.
Şimdi hesaba bakalım. Hesaba bakalım. Geleceğiz burada. Bu konu yoğun bir konu. Şimdi bir takım vaatlerde bulunuyor ya bakanlar. Bu belediye başkanlığı adaylarının yanında işte pozitif ayrımcılık çiftçiye, efendim işte emekliye 5000 lira filan. Yahu niye vermiyorsunuz o zaman? Niye emekli yılı dediniz? Bu insanlar hayatta kalmak için uğraşıyorlar. Emekliler niye vermiyorsunuz? İktidarda değil misiniz? 22 senedir. Başka bir yerden mi geldi bu adaylar? Sizin partinizden değil mi? Sizin iktidarınızdan değil mi? Ayrıca 3600 ek gösterge sözü yok. Tutulmadı. 7200 9000'den esnafa o da yok. Emekliye, polis emeklisine 12000 seyyanen zam verilecek yok. Memur emeklisine verilecek seyyanen zam verilmedi. Asker, polis, askerlik borçlanması. Bak hala ses yok. Her gün söylüyorum. Onların hakkı yok mu bunda? Yok, o da verilmiyor. Atanmayan öğretmenler var. Ücretli öğretmenler meselesi var. Staj, çıraklık, SGK başlangıcı olsun, sosyal güvence başlangıcı olsun yok. Ama efendim 5000 lira kazanırsak, neyi kazanırsak? Zaten siz 22 senedir iktidardasınız ya. Ha bu arada da bu bakanlar devlet parasından sizden alınan vergilerle toplanan bütçe var ya. Bakın makam arabalarıyla oradan oraya gezip duruyorlar. Propaganda yapıyorlar. Belediye başkan adayları için uçaklarla, konvoylarla, dünya kadar konvoy, araçlar, makam araçları hepsi ithal bunların. Bunlar bir yerde dururken üşümesinler diye kontağı bile kapatmıyorlar. Bırak arabaları satmayı, tasarruf etmeyi filan. Bir de bize fiyaka yapıyorlar, gösteriş yapıyorlar. Yollardan böyle arka arkaya geçerken size bize yapıyorlar yani. Böyle sağlıklı bir ekonomi olur mu ya? Önce sözlerinizi bir tutun. Sonra da bir vaatte bulunmadan önce onları, yani ne vaatte bulunuyorsanız yapmak için uğraşın, bir hesap yapın. Sağlıklı bir ekonomi olur mu? Olmaz. Elbet olmaz. Sağlıklı ekonomi, sağlıkta da bir ayar tutturulamaz. Randevu yok, ilaç yok, aşı yok. Suçlu gene vatandaş.
Randevu almış. Randevuya gelmiyor.
Ben göğüs kanseriyim. Boşluk olmadığı için bana 6 ay sonra randevu veriyor.
Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız.
Ne demek istemiş yani randevu sadakatsizliği? Çok saçma konu. Hani nasıl yani suç teşkil etmesin diye diyeceğim ama istersen Sağlık Bakanı kendisine bir randevu almaya çalışsın bakalım sonuç ne olacak?
Bir MR için ben 5 ay beklediğimi biliyorum. Hatta 2022'nin sonunda verdiler. 1 Mart'ta MR'a girdim.
Siz 2023'ün 1 Mart'ında girdiniz?
Yok. 2024'ün 1 Mart'ında girdim.
Bir yıl.
Evet.
Elen Özyaşar, MR randevusu için bir yıldan fazla bekleyen hastalardan sadece biri. Zaten uzun zamandır dile gelen bir şikayet. Hayati durumlarda bile hastaneden doktor, tıbbi görüntüleme ve tahliller için randevu bulamamak. İstanbul'da seçim çalışması yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu sorunu hiç üzerine alınmadı. Hastaların kendi suçu dedi.
Uzman hekim sayısını yeterli şekilde atamadığınız için insanlar günlerce muayenesi sırası bekliyor. Bazı hastalar bu sırayı beklerken vefat ediyor. Yani bunu görmeyen bakanlık tamamen bu sorumluluğu işte vatandaşa atması.
100 hastanın biz meharesi açtığımızda %18'i randevusuna gelmiyor.
Ben hep gidiyorum randevumu. Neredeyse bir ay oldu, sonuç göstereceğim daha. Doktorlar da yok.
Resmi gazetede yayınlanır. Anestezi teknik yerleri, ameliyathane teknik yerleri, artı paramedik, AFD mezun arkadaşları sadece bir hani diğer sağlık alanlarında da nasıl çalışabileceklerinin önünü açtı.
Özel sektörün de genel itibariyle Sağlık Bakanlığı'ndan talebi olan iş gücünü ucuzlaştırmak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki randevu sıkıntısını hastaların
randevuya olan sadakatsizliğiyle açıklarken, hastanelerdeki sağlık personeli eksikliğinin çözümünü ise yeni atama yapmak yerine var olan sağlık personelini başka alanlarda görevlendirmekte buldu. Vaat ettiği HPV aşısı neden hala ücretsiz olmadı sorusuna ise henüz yanıt vermedi.
Rahim ağzı kanserinin önüne geçecek bir aşı. Güncel tutar 3220 TL maalesef. Günümüz şartlarında cidden çok yüksek bir tutar.
HPV aşısının uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok.
2022'de vermiş olduğu o sözü 2023 bütçesine koymuştu. Kadınlar aşı beklerken bütçe nereye aktarıldı?
Bütçe tam takır olunca kimde ne alacağını şaşırıyorlar. Doktora gidip de ilaç aldığımızda maaş eksik yatıyor.
10 bin lira aylığı olan emekliden, hatta onun yarısı kadar geliri olan dul ve yetimden de muayene ve ilaç parası kesiliyor. Üstelik SGK maaşlardaki o kesintinin payını sürekli artırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda da sessizliğini koruyor ama sağlıkta şikayetlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Şehir hastanesine gittim. İnanın bana, buradan Urus kadar bir yol yürüdüm o başka birime geçmek için. Çok açık konuşayım, yayınlanacaksa da yayınlansın. Sağlık Bakanı'ndan hiç memnun değilim.
Evet, Sağlık Bakanı o istiyor belediye başkanları için ama işte sağlık sistemi de bu halde. Bütün bakanlar işlerini boşluyor. Yani. Efendim evet, bir kere böyle yapmasınlar. Yani bana kalırsa artık kart mı basarlar ne, işlerinin başında dursunlar bir kere. Masrafı kıssınlar, şu makam araçları bir satılsın. Yerlerine yerli araba üretiyoruz diyorlar, onlar alınsın. Kontaklar bir kapatılsın, akaryakıt masrafı gitsin. Bu kadar koruma filan, bunca danışman. Ya hiçbir şey yapmadan dünya para kazanan milyonlarca insan oldu ülkede ya. Ha teröller filan, bir de onları da saymıyorum ha. Bir de verimsizler. Hayır, hani verimli olsalar, bir işe yarasalar, yok. Yeterince zeki, yeterince kabiliyetli de değiller. Yani sığırlar daha faydalı. Yani daha uzun sürede yetişiyor bu arada. 39 ay. Şimdi başlamaları lazım. Anca bir sonraki seçime yetişir ha. Evet efendim. Bir menü hikayesine daha geldik. Bakanlığın önerdiği Ramazan sofrası. Ta haberin, bültenin başında söylediğimizle buluştu. Bakın onu da hesap ettik. O da hayal.
Bunlar sağlıklı görünüyor da fiyatta oldukça el yakıyor. Bak elimi vuramıyorum. 20 lira sadece 4 tane yumurta eder. Ekmek olmuş 8 lira.
Sizin sofranızda hangileri var akşam?
Hiçbiri de yok onların. Biz gururla diriyle idare eden insanız. En azından bir 400 bin lira tutar yani. O dediğin şeyler.
Bir hayallerde var. Biz hayallerde görüyoruz sadece.
İlk sahur, ilk iftar yapıldı. Sağlık Bakanlığı sağlıklı sahur ve iftar beslenme önerilerini yayınladı. Tavsiyeleri görenler sofrayı nasıl kuracağını, parayı nereden bulacağını hesaplamaya başladı. Çünkü listede yok yoktu, cepte de para.
Maşallah, yani menü iyi de bunu alacak ekonomi de lazım. Dün ilk günüydü. Bir mercimek çorbası içtik, bir de spagetti makarna yedik. 3 kişilik 150'yi bulmuştur yani. 250 bin lira bak bu zeytin. Domates 40 lira.
Su var.
Su 12 lira 5 litreli.
İşte Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği sağlıklı iftar ve sahur sofrası. İftara domates, zeytin, hurma, peynir gibi gıdaların yer aldığı bu kahvaltılık ürünlerle başlanması öneriliyor. Ama bu tabağın maliyeti...
Bir hurmanın maliyeti 8 TL. Yanında domatesi, zeytini ve peyniriyle birlikte 60 TL'ye tekabül ediyor.
Buranın bir maliyeti 10 bin lira, 15 bin lira alan bir emekli için hayal, hayal, hayal. Hepsi hayal bunların.
Neyle yiyeceğim? Evde bir şeyim yok ki yiyeyim. Neyle yiyeceğim? Kuru fasulye, nohut, beslenemirik işte.
Sahurda ne var?
Sahurda hiçbir şey yok.
Ara öğün?
Allah'ın domatesini esir ettik, eşkelmayı esir ettik, teresini alıp yiyemiyoruz.
Özellikle dar gelirlinin hasreti büyük sağlıklı her çeşit gıdaya. Önerilen beslenme şekli ise hayal. Ama Sağlık Bakanlığı sahur ve iftarda iki ana öğün, iftardan sonra da iki ara öğün öneriyor sağlıklı beslenme için.
Peki nasıl uzanacağız onlara? Herkes bilir sağlıklı beslenmeyi.
Kahvaltılıktan sonra çorba, 10-15 dakika sonra da az yağlı bir et yemeği, sebze yemeği ve salatayla devam edilmesi önerisi var listede. Maliyetine gelince.
Bu mercimek çorbamız içerisinde baharatı, mercimeği ve malzemeleriyle birlikte 35 TL. Kabak yemeğinin maliyetinde 50 TL.
Peki yemeğin içine et girince?
Et yoğunluğunun daha az olduğu düşünülürse 100 TL olarak düşünebiliriz. Havuçtu, zeytiniydi ve salatamızın maliyeti 15 TL olarak düşünebilir.
İftariyelik tabak dahil sebzeli bir menüyle sofrasını kuran 4 kişilik bir ailenin aylık iftar maliyeti 32.520 lira oluyor. Etli bir menüyle 38.520 lira. Ağır şerbetli tatlılar yerine önerilen sütlü bir tatlı da hesaba katıldığında maliyet artıyor.
Ne tatlısı ya? Bisküvi var. O da 10 lira işte. Ucuz olarak 10 alıyoruz. Güleç çok seviyorum. 5 kilo süt 160 lira. Şimdi alamadım. Pastaneden alsam 2 tane alsam 140 lira. Ya diyorum ona diyorum para vereceğim de tavuğa vereyim. Gene tatlısız kaldık.
1,5 saat arayla yapılacak ara öğünde dar gelirliler için oldukça lüks. Çünkü önerilen taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişin kilosu 450-1250 lira arası değişiyor.
Afiyet olsun ne diyebilirim?
Yiyebilen.
Evet efendim, ilk iftara bakalım şimdi.
Öğrenci misiniz?
Öğrenciyim. Masraf yapmayalım diye giderleri kısalım, o yüzden geldik.
Emekliyim, bu memura verilen 8 bin lira seyyanını bize vermediler.
Mecburiyetten.
Fakirlikten.
Ben de kuyruktayım maalesef böyle. Şimdi kuyruksuz bir şey yok. Eti nerede bu kıyma, şu çok lüks bir servis o.
Ben matematik öğretmeniyim.
Kaç saattir bekliyorsun?
Vallahi ben geldiğimde 5:30-6'ya geliyordu.
Öğretmen, öğrenci, emekli ilk iftarda iftar çadırı önünde kuyruktaydı. Restoranda oruç açmak mümkün değil artık. Dar gelirli için evde de sofra hazırlamak zor. Bu kez iftar kuyruğuna girdiler.
Dışarıda baktım fiyatlara, en ucuzu 450-500 liradan başlıyor. Sabahtan beri ders anlatıyoruz, bir de burada bekliyoruz ama olacak o kadar, yapacak bir şey yok.
İlk Ramazan, ilk iftarımız olacak. Kuyruğu da şöyle bir gösterin sevgili kameraman hanım. Şöyle sağdan geçin. Bir 500 kişiyi bekleyeceğiz.
Girdik kuyruğa efendim.
Evet girdik. 2 saatten fazla oldu bekliyoruz. Marketlere gidemiyoruz. Sofra kurmak çok zor oldu. Biz de buralara geliyoruz.
Ramazan'ın ilk günü ilk iftarda Üsküdar meydandayız. İşte bu da iftar çadırı kuyruğu. Orucunu açmak isteyenler, bir kap sıcak yemek yemek isteyenler saatlerdir burada kuyrukta bekliyor.
Görsünler bu çadırı, insanların ne kadar zor durumda olduklarını görsünler.
Emekliyim ve evim kira. Gidemeyiz zaten. Et dahi alamıyorum ben. Fakir oldum ben, fakirleştim ama değildim böyle. Hani aşağı yukarı orta halli sayılabilirdim.
İstanbul'da Üsküdar Meydanı'nda kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırında kuyruk iftardan 3-4 saat önce başlıyor. Top patladıktan sonra da devam ediyor. Yemeğini evine götüren de var, kalabalıkla çadırda yiyen de.
Menüde ne varmış?
Bilmiyorum ki, oraya bakmadık.
Sürpriz olacak.
Sürpriz olacak inşallah.
Ramazan'ın ilk günü, biraz sonra oruçlar açılacak. Menüde ise ne mi var işte? Pilav var, kavurma var. Ayran veriliyor, bir de tel kadayıf tatlısı var. Evet. Oruçlarını açanlar tatlı tatlı o kadayıfları yiyecekler.
Asgari ücretten emekli olduk. Nasıl yetsin?
Et eve giriyor mu?
Biraz tavuk mavuk götürüyorduk. O da gitti artık.
İlk ezanla ilk oruçlar açıldı. Ezan okunduktan sonra hala sırada bekleyenler vardı.
Önümde 300 kişi var. Dakikada bir kişi girmiş olsa 300 dakika yapar, o da 5 saat yapar. Bu ülkenin nereye geldiğini gösteriyor. Uygulanan ekonomik politikaları, satılan fabrikaları bunu gösteriyor yani. Ülkenin son 20 yılda, 22 yılda satılan fabrikaların isimlerini yazsak buradan herhalde Taksim'e yani yol olur. Yoksulluğun neticesidir bu.
Biz patron olduğumuzu anlamazsak biz ne desek ne istesek zor. Avucumuzu yalarız. Avucumuzu yalarsak orucumuz bozulur mu bu arada ya? Diyanete sorarız. Efendim bakalım şimdi, Eylem Tok Now Haber'e konuştu. Babaya yurt dışı yasağı çalışanı tutuklandı.
İyi misiniz? Abi,
iyi misiniz? Duyuyor musun?
Var mı bir şey?
Ben sağlık dışında hiç kimseyle konuşmayacağım.
Ne zaman geleceksiniz Eylem Hanım?
11 gündür firari yazar Eylem Tok, Now Haber bir kişinin ölümüne sebep olduğu kazadan sonra 16 yaşındaki oğlu TC'yi yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a ulaştı. Tok sadece savcıya konuşacağını söyledi. Ne zaman Türkiye'ye döneceğine ise yanıt vermedi, telefonu kapattı.
Ben sağlık dışında hiç kimseyle konuşmayacağım.
Ne zaman geleceksiniz Eylem Hanım?
Evde T.Y. ne yaşadınız diye sordum. Yalnız kalmak istediğini söyleyip odasına çıktı. Bir süre sonra Bülent Cihan Timur, Eylem Tok ve şoförleri eve geldi. Daha sonra evden çıktık. Eylem Hanım bana havaalanına doğru gitmemi söyledi. Havalimanına gittik.
Kazadan 11 gün sonra ilk tutuklama geldi. Baba Bülent Cihan Timur'un şoförü ve çalışanı gözaltına alınmıştı. Kaza gecesi ailenin yanında olan Eylem Tok'a yardım etti iddia edilen o çalışan Ceren Saltoğlu tutuklandı. Ancak hala estetik cerrah Cihan Timur'un ifadesi alınmadı. Sadece yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Anne oğlun iadesi için de Amerika Birleşik Devletleri'ne talepname gönderildi.
İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'ndan bize cevabi yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor.
Bir beyaz far gördük hepimiz. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bir bağırışmalar var kulağımın içinde. Oğuz yok, Oğuz yok diye bağırıyordu. Meğersem uçurumdan aşağı düşmüş o.
Oğuz Acı'nın yaşamını yitirdiği o korkunç kazaya dair akıllarında sadece yankılanan sesler kaldı. Beyin travması geçiren, günlerdir tedavi gören yaralılar ilk kez konuştu. 1 Mart Cuma gecesi İstanbul'da Kemerburgaz Bahçeköy Orman Yolu'nda meydana geldi kaza. 16 yaşındaki TC ailesine ait lüks araçla ATV'lerin arasına daldı. Bir çocuk babası Oğuz Acı hayatını kaybetti.
Çünkü cebimde diğer şeyler duruyor. Telefonum yok. Telefonum fermuarlı yerdeydi, yani düşme imkanı zor olan bir yerdeydi. Zaten diğer cüzdanım olsun, başka şeylerim olsun hepsi duruyordu.
Olay yerine ikinci kez gittiği halde yine yardım çağırmadığı iddia edilen Eylem Tok'un aracında kazadan tam bir hafta sonra yaralılardan birine ait cep telefonu bulundu. Kaza anında başına aldığı darbe nedeniyle geçici hafıza kaybı yaşayan Tahsin Arslan'ın telefonuydu o telefon. Anne Eylem Tok gasp ve delil karartmayla da suçlanıyor, avukatı dosyadan çekildi.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor mu?
Cezaevinde hücresinde öldüğü söyleniyor. Tek kişilik bir hücrede kalıyordu Cem Gariboğlu. Bir sabah öldüğüne dair basında haberler çıkmaya başladı. Türkiye'de yaygın bir kanaat uyandı ki Cem Gariboğlu acaba ölmedi ve kaçırıldı mı?
Cem Garipoğlu'nun vahşice öldürdüğü lise öğrencisi Münevver Karabulut'un ailesi de bu sorunun cevabını arıyor. Garipoğlu gerçekten öldü mü yoksa kaçırıldı mı? Daha önce de defalarca başvurmuşlar, DNA örneğinin alınmasını istemişlerdi. Ama o mezar açılmadı. Şimdi otopsi görüntüleri incelenecek.
Cem Garipoğlu'nun babası da dosyaya dilekçe verdi, açılmasını istiyoruz diye.
Savcılık cezaevinde hayatını kaybeden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinin incelenmesini istedi. Bilirkişi görüntüleri inceledikten sonra eğer bir şüphe tespit edilirse mezarın açılması gündeme gelebilir.
Bilirkişi 3 gün içerisinde raporunu tanzim edecek. Artık son 3 gün. Ufacık bir kuşku şüphe dahi olsa başsavcılık makamı bizim de talebimiz doğrultusunda fethi kabir işlemi yapacak.
3 Mart 2009'da henüz 17 yaşındayken Cem Garipoğlu tarafından İstanbul Bahçeşehir'deki villada vahşice öldürüldü Münevver Karabulut. Türkiye bu korkunç cinayetle sarsıldı. 197 günlük firarın ardından polise teslim oldu. 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014'te cezaevinde canına kıydı. Ölümü, soruları da beraberinde getirdi.
Testereli musluklu paylaşımlar yapılıyor aile üyeleri tarafından. Kan gölüne dönen evde, kan gölüne dönen kanepenin üzerinde mutlu aile fotoğrafları veriliyor, servis ediliyor.
Hayatını kaybeden Münevver Karabulut'un ailesini ise en çok kuşkulandıran Garipoğlu ailesinin sosyal medya paylaşımları oldu.
Münevver'in katledildiği 3 Mart gününe ilişkin görüntü ve kayıtları yayınlıyorsunuz. Video yayınlıyorsunuz. 3 Mart'la ilgili düğün yapıyorsunuz, nişan yapıyorsunuz. Buna ilişkin görüntüler yayınlanıyor.
Bu paylaşımlar nedeniyle savcılık otopsi görüntülerinin incelenmesini istedi. Şimdi bir bilirkişi 15 Mart tarihine kadar o görüntüleri izleyerek rapor hazırlayacak.
Efendim, tır şoförü bir aileyi yok etti.
Kimse kimsenin canını yakma.
Dikkatsizlik ve umursamazlık 4 can aldı. Daha önce de aynı yerde devrilen tır yine kaza yaptı, devrildi. İçinde bir ailenin bulunduğu otomobil tırın altında kaldı. Biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsü tutuklandı.
Daha önce defalarca yaşandığı gibi yine bir tır sürücüsü bu üst geçidinin altından geçmeye çalıştı. Tır üst geçide çarptı, devrildi. O tırın altında Aytekin ailesinin içinde olduğu otomobil kaldı. O otomobilde 4 kişi ezilerek can verdi.
İstanbul Bakırköy'de kullandığı tırla yüksekliği 4 metre olan üst geçidin altından geçmek istedi sürücü Mehmet Fettahoğlu. Hızlıydı. Tırın dor sesi üst geçide çarptı. Devrildi.
Üst geçitten önce aslında birçok uyarı tabelası var. O uyarı tabelalarında köprünün yüksekliğinin 4 metre olduğu, daha yüksek araçların sağdan çıkması gerektiği yazılı. Ama o tır şoförü bu uyarıların hiçbirini dikkate almadı.
Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu.
Aytekin ailesinin içinde olduğu otomobile ancak tırın yükü boşaltıldıktan sonra ulaşılabildi. Recep Aytekin, eşi Sultan Aytekin, annesi Rukiye Aytekin ve 16 yaşındaki kızları Merve Aytekin hayatını kaybetti. Aynı tır 2019 yılında da o üst geçide çarparak devrilmişti. Başka bir kazada da basketbolcu Bryant Dunstan'ın aracının üzerine tır devrildi. Üstelik o yolda tırlar seyretmeye hala devam ediyor.
İşte yine uyarılara aldırış etmeyen bir tır sürücüsü köprünün altına kadar geldi. Neyse ki geçemeyeceğini erken fark etti ve şu an yavaş bir şekilde buradan geçmeye çalışıyor.
İndirdim, garantiye aldım işimi ya. Körükleri indirdim.
Peki uyarıları görebilmiş miydiniz?
Yok, uyarı gözükmüyordu.
Şimdi ara, sonra buradayız. Devrilip 4 kişinin ölümüne yol açan tır meselesi. O geçit sabıkalı. Yahu ya altını biraz aşağı indirin ya üstünü biraz yükseltin. Biz mi söyleyeceğiz bunları? Bizden sonra Yabani var yeni bölümüyle. İyi akşamlar efendim. Suyuna, taşına, toprağına.